Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 22. ayrım, 11. bölüm. Onlar ofiste toplanana kadar Feeney de geldi. Feeney videoyu bizzat gözden geçirmiş, bazı görüntüleri büyütmüş, bazı yerlerde odağı değiştirmişti. Elektronik alanındaki yeteneğini konuşturmuş, ekibin tüm üyelerinin bıçağın değiştirildiği zaman aralığını saptayabilmesini sağlamıştı. Mahkeme salonunda geçen iki sahne, ortadan ikiye bölünmüş bir ekrana yansıtılmıştı. Feeney ekranın yanında duruyor, bu iki sahnede bıçağın şeklinin, masanın üzerinde durduğu açının nasıl farklı olduğunu gösteriyordu. Bıçakları değiştiren kişi sahte olanına birebir benzeyen bir bıçak bulmuş. Öyle ki elini alıp adam akıllı incelemeden kimse farkı anlayamaz. "Ya hileli eşya sorumlusu?" diye sordu McNabb. Onun bıçağın doğru yerde durduğunu kontrol etmekten öte bir şey yapmasına gerek yoktu ki. Mahkeme salonu dekoru tüm oyun süresince aynı şekilde kalıyordu. "Eğer bıçak ortadan kaybolmuş olsaydı bunu fark ederdi," diye ekledi Feeney. İfadesinde sahne değişimlerinden hemen öncesinde ve sonrasında dekoru kontrol ettiğini söylüyor. Bunun dışında bir denetleme yapmaya gerek duymaması normal. O halde failin bıçağı değiştirmek için 5 dakikası vardı. Eve parmaklarını fincanında gezdirdi. Fakat Quim'in tuhaf bir şeyler döndüğünü anladığı zamandan, yani sahne arası verildiği vakitten ilerisine gitmezsek süreyi daha da kısaltmış oluruz. Bu da demek oluyor ki failin sahte bıçağı saklayıp yerine dönmek için 3 dakikadan az vakti varmış. "O zaman failin epey bir beklemesi de icap etti," dedi Peabody ve gözlerini kıstı. "Bir sonraki mahkeme sahnesi bitene kadar kimsenin bıçağı ellemediğinden emin olması, bıçağı beklemesi gerekti. Christine Woolley bıçağı eline alana dek sabırla beklemesi gerekti. Bu süre aşağı yukarı 30 dakika ediyor, uzun bir süre. Karşımızdaki katil sabırlı, düzenli çalışan biri. Bence o bekleyişten de haz aldı. Draco'nun son kez sahneye çıktığını bilmeden ortalarda dolanmasını, rol yapmasını, alkış almasını seyretmek hoşuna gitti. Olacakları düşündükçe zevkten dört köşe olmuştur bence." Eve kahvesini masaya bıraktı. Masanın kenarına oturdu. "Rourke dün gece bir şey söyledi. Hayat sanatı taklit eder." Peabody burnunu kaşıdı. "Tam tersi değil mi?" "Bu defa değil. Neden bu oyun? Neden bu temsil? Draco'yu ortadan kaldırmanın çok daha kolay, çok daha az riskli yolları vardı. Bana kalırsa bu oyunun fail açısından özel bir anlamı var. Bu oyunda aşk ve ihanet var, sahte yüzler var, fedakarlık ve intikam var. Leonard ve Christine Woolley karakterlerinin ortak bir geçmişi var. Belki Draco'nun da katille ortak bir geçmişi vardı. Belki geçmişte yaşadıkları bir şey ilişkilerinin gidişatını da değiştirmişti." Feeney onaylar gibi başını salladı. Ağzına bir avuç fındık attı. Oyuncuların ve teknik ekiptekilerin çoğu daha önce de Draco ile çalışmış. Tiyatro kendi içinde küçük bir dünya gibi. Bu dünyanın insanları da karşılaşıp duruyor. Bu seferki mesleki bir ilişki değil, kişisel bir ilişki. Baksana Woolley karakteri ilk bakışta çekici, yakışıklı, hatta biraz da naif biri gibi görünüyor. Fakat zamanla aslında kalpsiz, merhametsiz, fırsatçının teki olduğunu anlıyoruz. Şimdiye dek ortaya çıkardıklarımıza dayanarak bu özelliklerin aynen Draco'yu yansıttığını söyleyebiliriz. Peki Draco kime ihanet etti? Kimin hayatını mahvetti? Yaptığımız görüşmelere göre herkesin hayatının içine etmiş. McNabb ellerini havaya kaldırdı. Kimsenin bu herife bayılıyormuş numarası yaptığı yok. Madem öyle daha derine ineceğiz. Geçmişe gideceğiz. Sizden oyuncuları araştırmanızı istiyorum. Eskileri araştırın. Tuhaf bir şey var mı diye bakın. Woolley bir evliliği ya da ilişkiyi mahvetmiş mi? İflasa sürüklediği biri olmuş mu? Birinin kız kardeşini ayartmış mı? Kimsenin kariyerine taş koymuş mu? Hepsini araştırın," dedi McNabb ve Feeney'e. "Biz de oyuncularla görüşmeye devam edelim." Eve işe Carly Lansdowne'la başlamaya karar verdi. İlk kez konuştukları andan beri o kadından kuşkulanıyordu. Carly son derece güvenli, şık mağazalarla dolu, kalabalıkların akın ettiği gösterişli bir binada oturuyordu. Binanın geniş lobisi, açık mavi fayansları, mütevazı çiçekleri, ve üzeri geometrik şekillerle örtülerek gizlenen güvenlik paneliyle hayli zarif ve sadeydi. Güvenlik panelinden mutlu bir erkek sesi yükseldi. "Günaydın. Lütfen The Broadway Vibe'a geliş amacınızı belirtiniz. Carly Lansdowne'la bir işimiz var. Bir dakika lütfen." Hafif bir müzik devreye girerek sessizliği bastırdı. "Beklediğiniz için teşekkür ederiz. Kayıtlarımıza göre Bayan Lansdowne bize misafir beklediğini bildirmemiş. Derhal kendisiyle görüşüp misafir kabul etmeye müsait olup olmadığını öğrenebilirim. Lütfen adınızı söyleyiniz. Bir de fotoğraflı kimlik gösteriniz." "Kimliğimi görmek istiyorsun, öyle mi? Al sana kimlik." Eve rozetini çıkarıp kameranın toplu iğne başı büyüklüğündeki lensine dayadı. Bayan Lansdowne'a Teğmen Dallas'ın lobi köşelerinde ağaç olmaktan hoşlanmadığını söyle. "Elbette Teğmen, bir dakika lütfen." Müzik kaldığı yerden devam etti. Eve sinirden dişlerini sıkmaya başladı. "Bu sesten nefret ederim. Yaylı çalgı kayıtlarının insanı sinirlendirip hoparlörleri parçalamaya teşvik etmekten başka ne işe yaradığını sanıyorlar acaba?" "Bence hoş bir sesi var," dedi Peabody. "Kemanları severim. Bana annemi hatırlatıyorlar. Annem keman çalıyor," diye ekledi. Eve hiç istifini bozmadı. Boş boş Peabody'ye baktı. "Beklediğiniz için teşekkür ederiz. Bayan Lansdowne sizi memnuniyetle kabul ediyor Teğmen Dallas. Lütfen 2 numaralı asansöre gidiniz. Size izin verildi. Güvenli ve mutlu günler dileriz. Şunu söylemelerinden nefret ediyorum." Eve asansöre yöneldi. Kapılar açıldı. Aynı keman müziği çalmaya başladı. Sesi duyan Eve homurdandı. "The Broadway Viva, hoş geldiniz." Keman seslerine bir de bu eklenmişti şimdi. "Burası son derece güvenli, müstakil bir binadır. Tesislerimizi gezmek, son teknolojileri takip eden spor salonumuzdan faydalanmak, spa merkezimizde sunduğumuz kozmetik, fiziksel ya da zihinsel terapilerden yararlanmak için bir günlük giriş kartı başvurusunda bulunabilirsiniz. Alışveriş alanımız hem kamusal hem özel erişime açıktır. Alışverişlerde tüm büyük kredi kartları geçerlidir. Ayrıca The View'de bina sakinleri ve rezervasyon yaptırma kaydıyla diğer müşterilerimiz için 3 adet 5 yıldızlı restoran mevcuttur. Daha samimi buluşmalar içinse hayli popüler olan Times Square kafeyi öneriyoruz." "Ne zaman sesini kesecek bu? Yüzme havuzu da var mı acaba? Siz de ayrıcalıklı sakinlerimizden biri olmak isterseniz herhangi bir ev linkinden 94'ü tuşlayabilir, 3 farklı model ünitemizi personel eşliğinde gezmek için randevu alabilirsiniz." "Derimi yüzmeyi tercih ederim doğrusu," dedi Eve kararlı bir ifadeyle. "Acaba stüdyo daireler de var mı burada? Lütfen çıkışta sola dönerek 2008 numaralı daireye doğru ilerleyiniz. The View ailesi olarak hoşça vakit geçirmenizi dileriz." Eve asansörden indi, sola döndü. Daireler upuzun koridor boyunca geniş aralıklarla sıralanmıştı. Burayı tasarlayan kişi yer israfı olur diye düşünmemişti anlaşılan. Eve bunları düşünürken bir anda içini bir sıkıntı doldurdu. Belki bu bina da kocasına aitti. Carly, zilin çalınmasına gerek kalmadan kapıyı açtı. Üzerinde koyu mavi bir sabahlık vardı. Tırnakları pembe ojeli, ayakları çıplaktı. Fakat saçları yapılı, yüzü makyajlıydı. Bu detay Eve'in gözünden kaçmadı. "Günaydın Teğmen." Carly bir saniyeliğine kapıya yaslandı. Kasıtlı olarak küstah bir havaya büründü. "Böyle uğramanız ne güzel oldu." "Erken kalkmışsınız," dedi Eve. "Ben de tiyatrocuların sabah insanı olmadığını sanırdım." Carly'nin zoraki gülümseyişi bir an için solar gibi oldu. Fakat kapıdan çekilirken tekrar yerine geldi. "Bugün bir gösterim var. Richard'ın cenaze törenine gidiyorum." "Bunu gösteri olarak mı görüyorsunuz?" "Elbette. Sonuçta ayık olmam, üzgün görünmem, bir sürü basma kalıp sözü yan yana dizmem gerekecek. Basın için de acayip bir şov olacak bu." Carly oturma odasındaki yeşil renkli hoş bir kanepeye yöneldi. "Sizin için de aynı gösteriyi aynı inandırıcılıkla sunabilirdim. Fakat öyle yapsaydım sizin zamanınızı da kendi yeteneğimi de boşa harcamış olurdum. Size kahve ikram edebilir miyim?" "Hayır, istemem. Bir cinayet soruşturmasının zanlılarından biri olmak sizi endişelendirmiyor mu?" "Hayır, Çünkü hem cinayeti ben işlemedim hem de benim için iyi bir çalışma oluyor. Ne de olsa günün birinde bir katili oynamam icap edebilir. Eve, gizlilik ekranıyla örtülü cam duvara doğru amaçsızca yürüdü. Harikulade Times Meydanı manzarasını görünce kaşlarını kaldırdı. Meydanı saran hareketli duvar panoları binbir renkle ve vaatle doluydu. Hava trafiği ise büyük pasaklı bir köpeğin üstündeki pireler gibi sık ve yoğundu. Eğer biraz ileriye ve aşağıya bakacak olsaydı, aşağıya bakmak hep zor gelirdi ona, Rourke'un New Globe Tiyatrosu'nun gotik kuleleri gözüne çarpardı. Sizi ne harekete geçirirdi? Cinayet işlemek için mi? Carly oturdu. Sabah sabah böyle bir çekişmeye girmek hoşuna gitmişti. Öldüreceğim kişiye göre değişir tabii. Fakat hayatta gördüklerimden yola çıkayım. Kurban bana yanlış yapan bir eski sevgili olabilir. Bu durumda gurur, nefret ve sinsi bir keyif birleşir ve beni harekete geçirirdi. Ya incinme? Eve aniden arkasına döndü. Carly'yi hüzün maskesini takınmaya kalkamadan enseledi. Belki o da olabilir. Richard'ın beni incitip incitmediğini öğrenmek istiyorsunuz herhalde. Evet, incitti. Fakat ben yaralarımı sarmasını bilirim Teğmen Dallas. Bir erkeğin ardından uzun süre acı çekmeye değmez. Onu sevmiş miydiniz? O zamanlar sevdiğimi sanıyordum. Fakat bu sevgiyi nefrete çevirmek şaşılacak derecede kolay oldu. Eğer onu öldürmek istemiş olsaydım, doğrusu bu cinayetten daha iyisini yapamazdım. Yalnız onu kendi ellerimle öldürme zevkinden de asla feragat edemezdim. Cinayeti başkasına işletince işin eğlencesi kalmaz ki. Bütün bunlar size şaka gibi mi geliyor? Vahşi yöntemlerle bir insanın canını almaktan söz ediyoruz burada. Karalar bağlamış gibi yapmamı mı istiyorsunuz? İnanın bana, isteseydim karşınızda hüngür hüngür ağlamayı ve şahane gözyaşları dökmeyi de gayet iyi becerirdim. Hala gülümsüyor olsa da gözlerinde öfkeli pırıltılar yanıp sönmeye başlamıştı. Ama öyle bir şey yapmayacağım. Kendime de size de bu kadar zavallı ve sahte bir şeyi yapmayacak kadar saygı duyuyorum. Öldüğüne hiç üzülmedim. Ancak onu ben öldürmedim. Linus Quimide. Carly'nin yüzündeki cüretkâr ifade yumuşadı. Onu pek tanımazdım ama öldüğüne üzüldüm. O adamın önce Richard'ı öldürüp sonra da kendini astığına inanmıyorsunuz galiba. Yoksa burada olmazdınız. Sanırım ben de inanmıyorum buna. Quim ufak tefek, ekşi suratlı bir adamcağızdı. Bana sorarsanız Richard'ı herhangi birimizi düşündüğünden daha sık düşünmüyordu. Biz sadece onun iş yerindeki insanlardık. İnsan asılınca ölmesi biraz zaman alır, değil mi? Yani Richard'ın ölümü gibi değil. Evet, zaman alır. Acı çekmeyi hiç sevmiyorum. Eve, bu son cümlenin kadının ağzından çıkan ilk basit fikir beyanı olduğunu düşündü. Onu dar ağacına sürükleyen kişinin işin bu kısmına kafa yorduğunu zannetmiyorum. Bayan Lansdowne, felaketler üçer üçer gelir diye bir endişeniz var mı? Carly tam aklına ne gelirse söyleyecekti ki Eve'in gözlerine bakar bakmaz fikrini değiştirdi. Evet, evet var. Tiyatrocuların batıl inancı çoktur. Ben de istisna sayılmam doğrusu. O malum İskoç oyununun adını ağzıma almam. Soyunma odasında ıslık çalmam. Başka bir oyuncuya şans dilemem. Fakat batıl inançlarım bize tekrar izin verilir verilmez o sahneye tekrar çıkmama mani olamayacak. Böyle şeylerin hayatımı değiştirmesine izin vermem. Kendimi bildim bileli oyuncu olmak istemişimdir. Fakat sadece bir oyuncu değil. Yüzünde ağır ağır bir gülümseme belirdi. Bir yıldız olmak istedim. Şimdi bu yolda ilerliyorum. Amacımdan sapmaya da hiç niyetim yok. Draco cinayetinden sonra basında bu kadar çok yer almak amacınıza ulaşmanızı epey kolaylaştırabilir. Doğru. Eğer bu fırsatı sonuna kadar değerlendireceğimi anlamadıysanız, yüzüme iyice bakmamışsınız demektir. Yüzünüze iyice baktım, gerçekten. Eve, bakışını şahane odada, pencereden görünen çarpıcı manzarada gezdirdi. Yıldız olma hedefine henüz ulaşmamış birine göre gayet iyi şartlarda yaşıyorsunuz. İyi şartlarda yaşamaktan hoşlanıyorum. Carly omuz silkti. Bana maddi anlamda destek olan cömert bir ailem var. Adıma bir hesap açılmıştı. Oradaki parayı kullanıyorum. Dediğim gibi acı çekmeyi sevmiyorum. Sanat için aç kalacak tiplerden değilim. Tabii işimi iyi yapmadığım, sıkı çalışmadığım anlamına gelmiyor bu. Konforlu bir evde yaşamak bana zevk veriyor, hepsi bu. Draco hiç buraya geldi mi? Bir iki defa geldi. Kendi evinde olmayı yeğliyordu. Sonradan düşününce gördüm ki evinde olmak kontrolü elinde tutmasını sağlıyormuş. Peki birlikte olduğunuz zamanları kaydettiğinin farkında mıydınız? Bu cümle tam bir bomba etkisi yarattı. Eve şimdi havasını bulmuştu. Kali'nin katıksız büyük bir sarsıntı geçirdiği gözlerinden okunuyordu. Bir anda Betty benzi atmıştı. Yalan bu. Draco yatak odasına bir kayıt ünitesi yerleştirmiş. Farklı cinsel partnerlerle kurduğu ilişkileri kaydedip saklamış. Sizi de geçen Şubat ayında kaydetmiş. Görüntülerde siyah deriden yapılmış bir seks oyuncağı da var. Sonra Kali kanepeden fırladı. Durun! Hoşunuza gidiyor bu değil mi? Hayır, hayır hoşuma gitmiyor. O halde kayda alındığınızdan haberiniz yoktu. Evet yoktu. Kali çabucak toparlandı. Öyle bir şey teklif etseydi belki de bunu kabul ederdim. Fakat rızam olmadan böyle bir şeyin yapılmış olduğunu düşünmek midemi bulandırıyor. Bir dolu polisin kıkır kıkır gülerek bu görüntüleri seyredebileceğini, bununla tatmin olabileceğini düşünmekti. Şimdiye kadar o görüntüleri izleyen tek polis benim. Öyle tatmin olduğum filan da yok. Draco'nun izin almadan kaydettiği tek kadın siz değilsiniz Bayan Lansdowne. Kusura bakmayın ama işte bu umurumda değil. Ellerini gözlerine bastırdı. Pekala, o kaydı almak için ne yapmam lazım? Kayıt deliller arasında. Mühürleyip kapattım. Gerekmedikçe asla kullanılmayacak. Bu dosya kapandığında eğer temize çıkmış olursanız diskin size verilmesini sağlayacağım. Herhalde en iyi ihtimal bu. Daha fazlasını beklememeliyim. Derin bir nefes aldı. Teşekkür ederim. Bayan Lansdowne, Richard Draco'nun yanında cinsel uyarılma veya başka bir amaçla uyuşturucu kullandığınız oldu mu? Uyuşturucu kullanmam ben. Kimyasalları değil, kendi zihnimi, kendi hayal gücümü kullanmayı tercih ediyorum. Eminim öyledir. Ama belki de Draco'nun o güzel şampanya kadehine ne karıştırdığının farkında değildin, diye içinden geçirdi Eve. 22. ayrımın sonu, sayfa 232. Devamı 23. ayrımda.